Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Hava Danslı'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Biz bu geç yayına girme olayını artık standarta bağlamak üzereyiz. Bir cumartesi gecesi daha artık son dakika kayda girmek için. Çünkü post prodüksiyon için bir tek bana pazar günü kalıyor. Artık son dakika. Öncelikle haftanız nasıl geçti Hande Hanım?
Bütünlemeler vardı. Öğrencilerin hafif isyanları vardı. Yani ben her zaman diyorum final sonuç vize zordur. Hani vize neden zordur biliyor musun? Çünkü öğrenciler yeterince ciddiye almıyorlar. Hani sınav var, vize nasıl olsa final var, yükseltirim. Ama bir böyle bir 10, 15 yani 20 aldıklarında onu yani bir de sonra ben ortalamam BA gelsin istiyorum. Tamam da BA gelmen için ya yani gelmesi için biraz çalışman lazım. Ya da biraz fazla çalışman lazım. Şimdi buna zorlanıyorlar. Bu sefer finale ben diyorum ki mesela finalde zaten anlattıklarımız yani gelecek soru az buçuk bellidir. Bütünleme hep daha çok zor olur diyorum. Bunu da dikkate almıyorlar. Sonra finalde ya girip boş kağıt veriyorlar. Ben hani notum bilhassa yükselteyim diye bütünlemede yani öyle düşünüyorlar. Nitekim bir katastrof oldu bu haftaki bütünlemelerde de. Kaldılar. Hatta 4. sınıflardan ben mesela buna da nereden cesaret buluyorum anlamıyorum. Hani sınavda soruları gördü mesela bir öğrencim 4. sınıf tamam anlıyorum bitiriyorlar yani çok kafalarında düşünce var tamam. Hocam ne olursunuz bunun mesela 40'ı 60 yapmışım. Şunu yani 40'lık şeyi bilmiyor tamam mı? Biliyor diyor ki bunu 60 yapalım. Ya bunun pazarlığını yaptı benimle sınavda yani başlamadan. Bu bana garip geldi. Yani sınav kağıtlarını okudum tekrardan. İşte dersten kalanlar vesaire derken. Bitti.
İyi, geçmiş olsun.
Evet, senin toplantılarla doluydu
biraz bu hafta. Birkaç toplantımız vardı. Ajanslardan sonra biraz daha kurumsal ilerliyoruz. Birkaç kurumla görüşüyoruz. Devam da edecek sanırım. İyi, fena geçmiyor. Onun dışında Ocak ayı biraz daha sakin. Yurt dışı da işte anca şu Christmas tatilinden çıkıyorlar. İşte bir tane büyük bir proje var. Bakalım olur mu olmazsa. Olursa biterse zaten anlatırım. Hani
ben de bilmiyorum.
Söylemiştim sana. Biliyorsun
ha,
sen.
Tamam peki.
Tamam. O var. Onun dışında da bir asayiş berkemal. Hayatımız devam ediyor. Bir The Atlantic diye bir derginin haberi yabancı. İngilizce bir haber. Diyor ki bir kişinin dikkatini çekmiş. Calvin Gidney sosyologmuş.
Sosyolinguist aslında.
Ha, peki doğru. Sosyolinguist. Ne oluyor sosyolinguist?
Sosyal dil bilimci gibi çevirebiliriz bunu.
Peki. Çok tabii bizim hiç dikkat etmeyeceğimiz bir şeye fark etmiş. The Lion King diye Aslan
ben izledim,
Kral diye
evet.
Bir çizgi film var. Oradaki kötü karakterler aksanlı İngilizce ile konuşuyormuş. Ve sonra başka çizgi filmlere de bakmışlar. Ve evet gerçekten mesela komik karakterleri Slav aksanı ile konuşturuyorlar. Böyle bazı kötü karakterler İngiliz aksanı veya Arap aksanlı konuşuyor. Ve yani bir sürü çizgi filmi bu makalede örneğini veriyor. Karakterlerin işte komikliğine, kötülüğüne falan bağlı olarak farklı aksanlar kullanıyorlar. Ama hiçbir zaman Amerikan, çünkü bu yapımlar hep Amerikan çizgi filmi olduğu için kullandıkları aksanlar gerçi Amerikan aksanı olmuyor. Yani karakterlerin durumlarına göre farklı aksanlar kullanabiliyorlar. Ve bu da diyor ki işte aslında çocukların bilinçaltında bir çeşit ne kadar doğru
tabii,
bilmiyorum ırkçılığı sağlamaya çalışıyorlar.
Kesinlikle
diye.
Doğru. Ne kadar doğru değil öyle. Toplumda otobüste, metroda, toplu taşımada, okulda o yabancı aksanlı birisini duyduğunda yani sen 2 yaşına 3 yaşına itibaren bu böyle izlerse çocuklar duyduklarında o yabancı aksanlı eşleştirmeye yapacaklar
evet,
bilinçaltlarında.
Evet belki de. Ve işte böyle Doğu Avrupa aksanı.
Mesela mafya var
tabii,
ne bileyim İtalya'nın İngilizce tabii, konuşması gibi.
Bütün çizgi filmlerdeki onu da yazmış zaten. Şeyli mafya var veya da kötü mafya karakterlerin çizgi filmlerde hep İtalyan Amerikan
evet,
aksanlı yani İtalyan aksanlı İngilizceyle veya da Doğu Avrupa aksanlı İngilizce ile konuşuyor yapıyorlarmış. Hepsinin böyle bütün bu farklı aksanların olduğu çizgi filmini de tek tek listelemişler.
Bak bu çok değişik, enteresan bir haber olmuş Mehmet.
Evet, ilginç bir konu aslında bakıldığında. Tabii bu bakıldığında şöyle bir şey, diğer ülkelerde hep çizgi filmler aslında çevriliyor. Yani dublaj yapılıyor. Hmm. Çünkü çocuklar altyazılı izlemiyor. Yani biz burada onun, bizim çocuklarımız onun farkına varmıyor. Çünkü Türkçe'ye mesela Aslan Kral geldiğinde senin çocuğun izlediğinde onu Türkçe tabii izliyor. Çünkü altyazı okuma şeyi olmadığı için onlar bunun farkına aslında varmıyorlar. Ama Amerika'daki çocuklar bu şekilde.
O diverse dediğimiz farklılığı burada hissediyorlar filmde.
Evet, orada hissediyorlar. Hmm. Diğer ülkelerde bu dublaj yapıldığı için onun farkına varmayabiliyorlar.
Evet.
Böyle bir haberdi.
Sen devam et istiyorsan bir sonraki haberine.
O zaman ben hep çocuklarla ilgili olan haberlerime şey yapayım.
Şu seninle konuştuğumuz bir konu vardı. Çocuklarla ilgili. Hani yalan söylüyorsa kötü
ha,
değil.
Ona da geleceğim. Ama ilk bu haber. Bir başka kişi de bu insanlar tabii işte çocuğun olması, bebeğin olması vesaire bu konular o zaman senin ilgi alanına daha çok giriyor. Çin'e gittiğinde Çin'deki ve Amerika'daki çocuk kitapları arasındaki farklılıklara dikkatini çekmiş. Şimdi Çin'deki mesela çok tipik bir kitap Harfleri Yiyen Kedi. Şöyle bu hikayede bir kedi var ve Çince harfler herhangi bir şekilde bozukluk olursa yiyen bir kedinin hikayesi. Yani burada yapın bu hikayenin özünde de şunu anlatıyor. Deneye yapa yapa yapa en mükemmel harfleri yaparsan ancak kedi senin harfini yemiyor. Yani çaktırmadan diyor çocuklara çok çalışmayı, çok tekrarı ve tekrarın sonucunda da mükemmeliyete ulaşacakları aslında nosyonunu taşıyor diyor. Yine başka bir Çin hikayesi. Bir adam var ve kasabaya giderken hep önünde bir dağ var. Ve adam ömrünün boyunca her gün bu dağ yolunda bir önünde çıkan bu dağdan bir parça kopartıyor ki bizde hani dağları delen Ferhat vardır. Biraz onun misali. Adam bir ömrünü buna harcıyor ve her gün dağdan bir parça kopartıyor. Ve sonunda köyle şehir arasındaki dağdan geçen yolu açıyor. Ama bu arada tabii köylüler dalga geçiyor falan filan. Ama burada da ne aynı şey ne aynı hikaye. Bir şeyi
sebat
etmek, üstünde çalışmak. Diyor ki yani diğer kitaplara da baktığında Çin'de çok çalışmak, ısrarcı olmak ve zekanın doğuştan gelen bir şey olmadığı anlatılıyor. Ve ancak bir şeyi çalışırsan, üst üste yaparsan bir şeyde usta olursun, becerirsin.
10 bin saat kuralı gibi.
Aynen öyle. Bu Çin'deki hikayeler hep bunu aşılıyor diyor. Amerika'da ise...
Tüketim mi daha
hayır,
çok?
Hayır, o da başka bir şey diyor. Zaten kötü, iyi kötü anlamında söylemiyor. Bir çocuk mutluluğun formülünü bulmaya çalışıyor. İşte bir kapta biriktiriyor. Ama sonra kabı kaybediyor. Ama sonra arkadaşları o kabı bulmasını sağladığı sırada aslında arkadaşlarının seni mutlu ettiğini anlıyor. Ve diyor ki Amerika'daki çocuk kitaplarında çoğunda arkadaşlık, beraber oyun oynama ve mutluluk kavramı üzerinde yoğunlaşılıyor diyor. Yani farklı kültür, biri diğerinden kötü anlamında söylemiyor. Amerika'da işte grup çalışması, beraber olma, iyi arkadaşlar ve mutluluk diyor, kavramlar diyor. Çin'de çalışma, tekrar etme ve zekanın doğuştan gelen bir şey olmayıp çalışılarak elde edileceği şey olarak yorumlanıyordu. Ve buradaki makalede söylediği şey şu, aslında iki tarafta birbirinden bir şey öğrenmesi lazım. Birisi mesela Çinliler takım, işte mutluluk. Çünkü yani bir yani
her
mutluluk
şeyde
da,
öyle,
evet, mutluluğun da önemini anlatmaları lazımken Amerika'da da işte güzellik veya da zekanın doğuştan gelmeyen şeyler olduğu ve insanların çalışarak her şeyi başarabileceği nosyonunu aşılayan hikayeler anlatılabilir şeklinde.
Bizde
anlatmış.
Nasıl acaba? Ben tabii daha hikaye kısmına geçemedim henüz. Hani Poyraz'a kitapları aldım ama tabii yaşına uygun, ayına uygun olarak başladık. Hatta öyle hikaye kitabına geliyor. Ama bizim mesela Keloğlanlar vardır. Ne bileyim şimdi. Ay çok mu eskiye gittim?
Bilmiyorum ki. Daha bakmadım ben de. Almaya başladığında, şey okumaya başladığında anlarsın herhalde.
Ay aklıma da Keloğlan geldi sanki. Okudum mu? Bilmiyorum. Nasrettin Hoca kesin vardı. Aa bak mesela senin arkadaşın Kerem mesela. Bize Nasrettin Hoca o iki tane ciltli kitap getirdi ya. Hatırlıyor musun? Burada dedi çok güzel. Mesela bak, o hikayeler bize de böyle örtük bir şekilde mutlaka bir ders verilir yani. O mesajı
tabii alırsın değil mi? Ders vardır o Nasrettin Hoca ve Keloğlan hikayelerinde. Çocukluğumuzda ben okuduğumuza eminim. Yani
benim çocukluğumda hani şekillendiren diyeyim bir de birkaç sefer okumuştum Ezop masallarıydı.
Ha Ezop da.
Evet. Ya bu Ezop ya bu hayvanlar nasıl konuşuyor? Bir de dediğin orada da hep bir ders vardı ya. İşte dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin, paylaşacaksın. Böyle bir sürü hayvanlara roller biçilmiş. Ben çocukken beni çok etkilemişti. O Ezop masalları deyince böyle hani heyecanlanırdım, mutlu olurdum. Hadi sen şu haberindesin de ben de sonra diğer haberime geçeyim. Çünkü zaten ben bu akşam biraz hafiften yorgunum. Ondan sonra pek haberim de yok sayıca. O yüzden böyle Mehmet'le tartışa tartışa gidiyoruz. Mehmet çok şükür ki podcast'ı açarken Türkiye gündeminde ne oldu? Gel tartışalım demedim. Evet, o yüzden böyle ilerleyelim bence.
Genel olarak zaten gündemde ne oldu? Çok klasik ilerliyor bu aralar. Yeni bence flash bir şey yok.
Flash o kadar çok var ki aslında tabii bence var. Kaçınıyoruz.
Olsun Ünsal Ünlü'den devam edin siz dinle. Evet. Ve son gene çocuk New York Times'a çıkmış bir haber. Çocuğunuz size yalan mı söylüyor? Eğer söylüyorsa bu iyi bir şey. Hepinde söylüyor. Diyor ki işte aileler çocuklarının kendilerine yalan söylediğini fark ettiklerinde rahatsız olmalılar mı diyor. Çoğunlukla herkes evet rahatsız olur diyor. Ama işte bu sebeple de işte nedir? Yalancı çoban hikayesi vardır diyor. Aynısı Amerika'da da varmış. Hani hep kurtlar geliyor diye kasabada.
Fareli köyün kavalcısını mı diyorsun?
Hayır. Kurtlar geliyor diye hep şaka yapar böyle. Bütün köylü kurtlar geldi der. Köylü koyunları korumak için gelir. Bir defa iki defa yapar. Sonunda gerçekten kurtlar geldiğinde köylüler inanmaz. Koyunları ve çobanı yer mi? Öyle bir şey vardı bir hikaye. Pinokyo vardı yalan söylediğinde burnunuza. Hepsi bunların çocukların yalan söylememesi üzerine yapılan şeylerdir. Ama çocuklar yalan söylemeyi 2 yaşından itibaren keşfedermiş. Çok az zamanımız kaldı
evet,
yani.
Evet.
Bu da böyle yapılan deneyler sonucu keşfedilmiş. Mesela çocukların arkasına bir oyuncak konuyormuş. Buna asla bakmayacaksın deyip sonra mesela bir telefon çalıyor bir şey oluyor gibi yapıp odadan çıkıyorlarmış. Ve bunu çocukların çok büyük bir yüzdesi bu odadan çıktığında o oyuncağa bakarmış. İşte yüzdeler vermiş. Ama odaya geri döndüğünde bakmadığını iddia ederlermiş. Yani bu böyle bir
çok
şey.
Basit naif bir şey
evet,
ama.
Naif bir şey ama sonuçta çocuklar bunu yapıyormuş. Hatta yüzdeler var. İlk 2 yaşından itibaren %30'muş yalan söylemeyi keşfedenler. 3 yaşından sonra bu %80'e çıkarmış. Bu tarz bir deneydi. Ve 4 yaşından sonra da tabii artık oyuncak bilinci falan iyice arttığı için çok daha fazla artıyormuş. Ama bunlar çocuğun aslında zihninin yaratıcı ve iyi çalıştığının bir aynı zamanda ifadesiymiş. Yani yalan söylemek aslında biraz da zeka belirtisi olarak anlatıyor burada.
Ay Mehmet.
Evet bu
yani
işte.
Yani bak şimdi.
Burada Profesör Lewis demiş ki yani yaptığı araştırmada yalan söyleyen çocukların IQ'larının söylemeyenlere göre 10 puan daha yukarıda olduğunu ortalamada keşfetmiş.
Ya tamam biraz da yalanın içeriğine göre değişir.
Ama şöyle bir şey varmış. Bu uyarıyı yaptıktan sonra çok nadir oluyormuş. Oyuncağa bakmayıp arkasına bakmayıp sonra da tabii ki doğruyu söyleyenler en yüksek IQ'lular oluyormuş.
Heh, işte.
Ama işte burada çoğu çocuk da bakıyormuş yani o oyuncağa. Bir kısmı bakıyor evet baktım diyor sonradan. Bir kısmı hayır bakmadım diyor. Bir kısmı sayeden bakmıyor.
İşte bak ben evladımı sahiden bakmayıp da bakmadım anne diyen kategori ve yüksek IQ'lu kategoride görmek istiyorum. Neden? Şimdi sen böyle anlatırken sen dedin ya IQ'ları daha yüksek çıkıyormuş yalan söyleyenlerin diye. İnanılmaz birden bir hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben yani çocukken ben hiç yalan söylemezdim. Yani zaten Hani bir otorite de vardı evde, hani öyle saygı da vardı. Hani babama ben ortaokula kadar falan siz diye hitap ederdim. Ondan sonra işte böyle kurallar vardı bizim evde. Aynı anda sofraya oturulur, akşam yemeklerinde hep bir arada olunur, birbirini beklenir, annemin masaya gelmesi beklenir. Hani öyle hemen böyle başlamazsın yemeğe. Böyle bir kurallarımız vardı. Ve ben yani biz yalan söylemezdim ben yani. Hani abim bilemeyeceğim şimdi de. Eğer bana bakma denirse ya da oraya girme, gitme mesela denirse ben onu yapmazdım yani. O yüzden bak benim IQ'm yüksek. Çünkü sen ama biz öyle söyleyince üzüldüm yani. Hani böyle hiç yalan söylemeyen girsek yalan olur.
Yok öyle deme, 10 puanlık.
O 10 puan olur. 10 puandır yani. 5 puan olsa 10 puan olsa.
Sonra şöyle demiş aynı zamanda. Yalan söyleyen çocuklar söylemeyenlere göre daha sosyal oldukların gibi bir...
Ha bak o ona katılırım. Hani biraz böyle alavere dalavere biraz böyle şey olabilir, fırlama olabilirler, daha girişken olabilirler. Ben o kadar değilim mesela. Ama yani bakmayacaksın oyuncağı dendim, bakmazdım yani.
En sonunda şunu söylemiş. Çocuklarımızın yalan söyleyecek kadar yaratıcı fakat dürüst olmasını nasıl sağlarız? Şeyi demiş.
İşte bak yaratıcı kısmı da biraz zayıf bende.
Burada da diyor ki Profesör Lee.
Lewis mi Lee mi? Ha bu farklı birisi.
Lee evet. Psikolog. Carrots work better than sticks demiş. Yani havuç sopadan daha iyi. Yani çocukları ödüllendirmek. Senin çocukları ödüllendirmeyelim kitabı evet. vardı. Bunda da tam şeyi söylüyor. Çocukları bir şekilde ödüllendirmek, dürüstlükten dolayı ödüllendirmek şeye göre kötü bir şey yaptıklarında hani cezaya göre çok daha işe yarar bir ya metod olarak söylüyor.
O kitapta da
söylüyor.
Sen şimdi yanlış anladın. Özgür Bolat'a burada hani ters düşmeyelim. Orada hiçbir şekilde ödüllendirmeyin demiyor ama koşul olarak sunma diyor yani. Hani ödevini yaparsan sana iPad alacağım ya da işte şunu yaparsan. Hani anlatabiliyor muyum? Hı hı. İşte iPad'le bir 30 dakika daha fazla oynayacaksın. Yani böyle bir koşullu şey kurmayın diyor. Aha. İlişki kurmayın diyor.
Burada başka böyle diğer deneyler falan işte ödül lendirme mekanizmaları üzerine uzun bir makale ama genel mantığını bu şekilde anlatmış olayım.
Güzel.
İngilizce makaleler merak edenler tabii İngilizce bilenler için.
Evet. Ne istiyoruz? Oğlumuz Poyraz'ın yalan söylemeyen, dürüst, zeki, ondan sonra yaratıcı. Bunların hepsini kendinde barındırmasını temenni ediyoruz değil
İnşallah.
Mi Mehmet?
Evet.
İnşallah. Şimdi benim çok şükür ki sıradaki haberime geldik.
Tamam.
Burada Amber Technologies diye bir firma var Mehmet.
Hı.
Bu teknoloji firması devamlı bir yenilikler falan yapıyor. En sonunda yaptığı Amber Ceramic Mug. Böyle seramik bir kupa yapmışlar. Hı hı. Bu kupanın bir özelliği var. Nedir? Sen kupanın sıcaklığını, ısısını cep telefonundan uygulamayla kontrol edebiliyorsun. Gülme. Mesela ve şöyle daima sıcak tutuyorsun. Yani çayın soğumuyor, kahven soğumuyor. Bir de
şey mi, şarj mı var? Isıtıyor mu yoksa sadece ısıyı mı fark etmen için mi?
Yok, ısıyı sabitliyorsun. Hı. Mesela diyorsun ki
o zaman bir ısıtıyor yani. Bir içinde bir
tabii
şey.
Tabii alt içinde var.
Hı.
Hı. Hı. Ya bak burada ışığı yanıyor zaten. Hı. Ve diyorsun ki mesela farklı içeceklere göre farklı sıcaklık da belirleyebiliyorsun. Diyorsun ki çayımı 30 derecede içerim, kahvem 25-28 derecede de olsa Hı. olabilir diye. Hepsini ayrı ayrı kontrol ediyorsun. Güzel değil mi?
Enteresan tabii.
Ben mesela bunu isterdim. Fiyatı yazmıyor. Çok da zarif bir tasarımdı aynı zamanda. Hmm. Basit düz beyaz seramik bir şey zaten. Bak.
Güzel, enteresanmış. Teknoloji haberi sunduğun için. Şimdi Amerika'da da CES, Consumer Electronic Fuarı, Las Vegas'ta olan fuar başlamış. Bu Amerika'nın en büyük elektronik fuarı. İşte enteresan ürünleri anlatıyor. Bir tanesi gözlük. Bu gözlük ama diğerlerinden farklı. Hep böyle
Google Glass gibi falan
Google
değil
Google Glass
mi?
Gibi aslında mantığı. Ama bu seferki gözlüğün mantığı hep böyle olmayan şeyleri gösteriyordu. Veya da üç boyutlu bir ortam gösteriyor. İşte virtual, sanal gerçeklik falan. Bu seferki bu gözlük görme özürlüler için mesela sen bir şey okuyorsun önündeki ama senin gözlerin İyi görmüyor. Mesela otomatik önünde kamera var. Senin gözüne yansıttı. Senin baktığın şeyi büyütülmüş olarak yansıtıyor sana. Veya da işte kontrastı iyi göremiyorsun. Bu şekilde gözlükler. Bak önünde kameralar var. daha prototipmiş. Görme yetinde çok zayıf. Bak mesela notaları sana zoom edip gösteriyor mesela. Veya da kontrastı değiştirerek okumanı sağlıyor. Bu tarz bir şey. Yani aslında önünde olanı gösteriyor. Onun dışında Toyota başka yine firmalarla ortaklaşa yeni bir aracını tanıtmış. Bu araç bizim dolmuş mantığıyla ama sürücüsüz çalışıyor. Bir yerden bir yere sürücüsüz gidiyor ve sen görüyorsun, ona göre biniyorsun. Aynı şekilde malları veya da işte yemek dağıtımı vesaire bu tarz bir şeyden ilerliyor. Onun dışında yeni televizyonlar her zamanki gibi. Bu seferkiler artık ekranları o kadar ince ki aynı zamanda katlanabiliyor.
Ay çok
güzel. Rulo olarak iniyor mesela. Evet.
Projektör gibi aslında duvara yansıtılan bir şeymiş.
Değil ama ekran ama rulolan olduğu için bir tane altta bazı var. Onun içine aynen panjur gibi dolanabiliyor. Bir tane laptop var ama çok benim ilgimi çekmedi. Böyle o laptopu.
Bunun farkı neymiş?
Üstüne şeyi monte edebiliyorsun, cep telefonunu. Cep telefonunu klavyeyle kullanabiliyorsun. Onun dışında bu yeni işte VR gözlüğü, bu seferki artık kablosuz VR gözlüğü. Ötekiler arkasında hep bir bilgisayara kabloyla bağlıyken bu kablosuz olarak bağlanıyor.
Bluetooth'la mı çalışıyor?
Herhalde Bluetooth veya herhalde Wi-Fi falan tarzı bir şeydir. Google birkaç Oculus'la mı beraber çıkarmış öyle bir şey. Tabii bu tarz ürünler daha zaman içinde gelecekmiş. Onun dışında ilk defa L'Oreal'in de galiba bir ürünü. Tırnağa yapıştırılan bir aygıt. Tırnağın bir parçası gibi gözüküyor. Ve senin gün içinde aldığın ultraviyole ışınlarını ölçüyor. Herhangi bir pile ihtiyaç duymuyor. Güneş enerjisiyle çalışıyor galiba. Ve senin telefon uygulamandan o gün aldığın ultraviyole miktarını söylüyor. Ve böylece haftalarca hiçbir şey olmadan tırnağın üstünde onunla devam edebiliyorsun.
Elimizi yıkarken falan da
herhalde
su geçirmez
herhalde. Su geçirmez herhalde. Yapışıp kalıyor yani senin üstünde.
Bak çok enteresan. Millet neler yapıyor ya.
Sonra işte bir manken var. Sen bu özellikle herziler için iyi. Herhangi bir kişinin ölçülerini girdiğinde manken onun şekline giriyor.
Yani şişkolaşıyor ya da zayıflıyor mu?
Evet, sen ölçülerini tık tık tık bilgisayarına girdiğinde manken hemen şekli ona...
Onu nasıl yapmışlar Mehmet?
Bilmiyorum ki. İçinde herhalde motorlar var.
Mankenin maddesi ne yani burada için?
İçinde bilmiyorum nasıl bir sistemle yaptılar. Sonra işte bol miktarda kablosuz şarj örnekleri varmış ve bunun adı da artık standart geliyormuş. Böyle. Jest'ten haberler bunlar.
Şimdi Jest'ten haberler bunlar. Çok güzel. Şimdi bunları dinleyince gerçekten insan da içinde yaşadığı toplumun gerçekleriyle kahroluyor. Şimdi biliyorsunuz bu hani millet nelerle uğraşıyor diyoruz ya işte. Mesela bizde de bir projen var. Proje yazıyorsun, üretiyorsun, bir şey yapmaya çalışıyorsun. Senin fon alabileceğin kurum TÜBİTAK. Değil mi? Şimdi araya bu sadece sıkıştırıyorum haberimden önce. TÜBİTAK yakın zamanda şöyle bir şey yapıyormuş artık. Bu Bir Gün gazetesinde çıktı. Yazan akademisyen de Sabancı Üniversitesi'nin, artık o da herhalde gidenlerden mi diyeyim. Erasmus Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmuş 1 Şubat itibariyle. Sabancı'yı bırakıp, gençleri yetiştirmeyi bırakıp Hollanda'daki gençleri yetiştirecek. Haklı, kendisinin başına gelmiş. Şimdi bir proje yazdığında ben de daha önce bu projelerde mesela jüriler oluşturuluyor. Konu, sen zaten onların listesinde varsın. Eğer senin alanınla, konuyla ilgili bir proje sunulursa mesela 5 kişilik jüriye seni de davet ediyor. Hatırlıyor musun? Ankara'ya gitmiştim günübirlik de. Hatta sonra çok pişman olmuştum. Çok yorucu geçmişti. Niye dedim hani bir gece kalmadım. Böyle 900 TL mi 890 lira mı ne bir para da veriyor TÜBİTAK. Zaten ancak yoluna oteline falan gidiyor da problem değil. Orada projeyi değerlendiriyorsun bütün bir gün boyunca tartışıyorsun işte eksik yönlerine ve bir puanlama veriyorsun. Proje yürütücüsü olabiliyorsun. İşte projede çalışan akademisyenler var. Bir de en önemlisi zaten burada herkes yani kişi olarak para kazanmıyorsun. Sadece bir araştırmanı fonlamış oluyorsun ve en önemlisi bursiyerler var. Yüksek lisans ve doktor öğrencileri, onlara burs imkanı oluyor. İşte aylık 1200 lira, 1000 lira falan bir ücret alıyorlar. Bu çok güzel bir fırsat oluyor onlar için. Böyle ama TÜBİTAK yakın zamanda ne yapmaya başlıyor biliyor musun? Hı. Birisine telefon açtırıyor. O Hı. telefondaki kişi isim falan zaten söylemiyor. Kimliği deşifre olmasın. Yazılı asla bir şey yok. Diyor ki eğer projenizde, ekibinizde yürütücüye telefon açıyor. Hı. Muhalif akademisyen varsa çıkartın. Bunu kaç Hı. sefer, kaç insanın başına gelmiş. Tabii insanlar bunun sesini çıkartamıyor normal olarak. Hani hem bursiyeler zarar görmesin, hani proje yürüsün vesaire diyorsun. Ama işte en son bu akademisyenin de başına gelince adam da zaten gidiyor yani Hollanda'ya. Bir gün gazetesinde yazmış bütün bu kepazelikleri diyeyim. Ve böyle bir muhalifleri susturmak, onlara akademide yer yani bilimsel araştırma yapmamak için önlerine ket vuruyorlar. Bunlar aydın insanlar, başarılı insanlar yavaş yavaş bu şekilde engelleniyor. Şimdi benim sıradaki haberim de böyle bir içimi dökmüş oldum birazcık. Çok özetleyerek döktüm. Daha söyleyecek çok şey var. Ben de biz mesela seninle hep böyle filmler izliyoruz. Sen bilim kurgu filmlerini zaten çok seviyorsun. İşte ben arada böyle yakalamaya çalışıyorum. Bazıları hoşuma gidiyor. Bazıları gitmiyor. Sıkılıyorum. Ama teknolojiye yön veren filmler var. Biz bunları zaten ben haberi okuduğumda da aslında hepsini izledik ama mesela bazen bir şey izliyoruz. Tom Cruise'un şu hani dünyanın donduğu bir film vardı ya.
Hani şey mi hep aynı zamana mı dönüyor onu mu diyorsun?
Yok yok hani çocuğunu kurtarmaya çalışıyor kütüphaneye sığınıyorlar kütüphanede buz kesiyor falan.
O Tom Cruise yoktu ki
Tom
sen
Cruise
de filmleri...
Tom Cruise ya Tom Cruise çok eminim.
O filmde Tom Cruise yok. Sen dünyanın...
Ya hani gemiye en son atlıyorlar o gemiye binmeye çalışıyorlar kaçıyorlar arabayla Tom Cruise iki çocuğunu bir erkek bir kız çocuğu var.
Dünya donmuyor ki onda istilaya uğruyor onu mu diyorsun?
İstila değil, donuyordu. Neyse, hatırlayan dinleyicimiz olursa buradan bir yazsın platforma. Çok eminim. Yani o kadar eminim ki.
2 saniye hemen time out. Evet, The Day After Tomorrow filminin
ben çok emindim oldu. Ama Tom Cruise'un
keşke olduğunu. Keşke iddiaya girseymişim ya. Ben de o kadar emindim onun olmadığı.
O zaman ben uzayların istilasıyla karıştırdım Tom Cruise'un o çocuklarıyla olan filmini. Çünkü var öyle bir film. Çok
evet,
eminim.
Tamam var.
Tamam o uzayların istilası. Doğma değil. Şimdi her neyse konumuz çok uzadı. Biz bu sürede evet 40 saat filmi aradık. Tom Cruise'un filmlerine baktık. Mesela böyle konular oluyor. Biz diyoruz ki aa bak işte 2004'te çekilmiş mesela bu film. Diyoruz ki küresel ısınma işte şöyle iklim değişiyor vesaire. Mesela gene Tom Cruise'un bir filmi vardı. Bu sefer çok eminim. Hani ekrandan böyle eliyle iş şey yapıyor ya yönetiyor. Aha, değil mi? Şimdi artık yine kullanabiliyorsun. Bak neydi o filmin? Robotik diye isim geliyor.
Yok robotik değil. O da aslında... Geleceği bilmekle ilgili. Heh. 3 tane, 4 tane kişi vardı. Neyse
evet.
O film.
Sonuçta evet filmlerde gördüklerimizi yakın bir gelecekte ya pratiğe dönüşüyor. Bunlardan da 5 konu var. Yani böyle filmlerde yer alıp bizim şu an günlük hayatta karşılaştığımız. Bunlardan bir tanesi yapay zeka. Biz bu yapay zekayı aslında... Her diye bir film vardı. Bak mesela bunu izledik seninle.
Sen izlemedin.
İzledim. Başladım da.
Başladım bitirmedin
ben
sonra.
Ben bitirmedim tamam.
Bitirmedin.
Tamam ama başladık yani sen izledin. Sanal asistanı Samantha'ya. Samantha,
aşık olan.
Evet aşık olan yalnız bir adam. Mesela Apple'ın Siri uygulaması var değil mi? Ama işte duygusal zekaya sahip arkadaş olunabilecek düzeyde. Bu sistemlerin biraz daha var gerçek
Siri
yaşamımıza
daha o kadar
evet
akıllı değil
girmemize. Yani. Sonra ikincisi androidler yani bu insansı robotlar. Ben Fransa'da öğrenciydim. Bu Artificial Intelligence filmi Spielberg'in gösterime girdiğinde. Daha sonra Blade Runner. Bunu izledik mi hatırlayamadım.
Sen izlemedin.
Ben izlemedim. Westworld.
Hı-hı.
O da
onu
var.
Da sen izlemedin.
Gene
ben
evet robot teknolojisi üzerine yapılan birçok çalışmalar var. İşte robotlar dünyayı ele geçirecekler gibi gibi. Ama şu anda bak bunları konuşuyoruz robotları değil mi? Zaten bizim podcast'e baksan %70'inde robotların örneğini veriyoruz.
O kadar
veriyoruz.
Sık değil ama var yani sonuçta.
Bir ara çok artmıştı. Hı-hı. Neredeyse her hafta bahsediyorduk. MIT'nin robotlarından, Amazon'un işte
Google'ın
depolarında
Amazon'un
da deposunda vardı doğru, çalışan tamam. robotlarda. Sonra uzay yolculuğu. Bak biz aya yolculuk dedik. Uzay yolculuğu dedik. Marslı filmi vardı. Matt Damon'ın. Interstellar, işte boyutlar arası yolculuk gibi gibi örnekler. Şimdi Elon Musk ne yapıyor? Böyle girişimci olarak Mars'a yolculuk üzerine bir sürü projeler. Yani çok doğal gündelik yaşamın bir parça. Yani buradan Kadıköy'e gitmek gibi, yani Paris'e, New York'a gitmek gibi bir şey. Dur bir de uzaya gidip geleyim diyorsun. Diyeceksin evet. Yani günün birinde. Bu yakın bir gelecek oluyor. Sonuncusu sanal gerçeklik. VR gözlükler, senin de çok sevdiğin. Bize sanal gerçeklik heyecanını yaşatan ilk film aslında 99'da gösterime giren Matrix'ti. Hani distopik bir dünyada insanların yaşadığını sandığı gerçekliğin aslında tamamen sanal olduğunu anlatan bir film. Daha sonra Avatar. Şu Avatar 2 bir türlü çıkmadı değil mi hala? Ben bekliyorum ya. Ben Avatar'ın birincisini çok sevmiştim.
Ama sinemada izlediğin için onu evet, şimdi çok... sinemada izlemezsen aynı etkiyi bırakmayacak.
Gideriz Mehmet sinemaya gene. Bir gece uyurken Poyraz, annemler burada bakarlar. Sanal video oyununa tanıklayan hayal dünyası. Neyse karakter anımsatan bir hikaye. Bak hala görünce bu yeşil, mavi yeşil. Mavi. Evet.
Evet.
Karakterler güzel. Haberim buydu.
Filmlerle ilgili girdin. O zaman Ufuk bana bugün göndermiş bir haber.
Bize yok mu Ufuk? Hiç.
yani sonuçta en yakın arkadaşına gönderecek. Ne yapacak yani?
Tamam ama podcast'te böyle buradaki ekibe bir göndersin. Biz paylaşırız aramızda.
Tüm zamanların aslında NTV.com.tr'den çıkmış tüm zamanların en iyi yabancı dizileri. Ocak 2018 itibariyle 100'den doğru geriye sayıyor.
Mehmet 100 tanesini saymayacaksın
evet,
değil mi?
Şimdi başlıyorum. Benim söyleyeceğim bu listenin en yani bir numarasına geldiğimizde klasik bir Türk gerçeğiyle karşılaşıyoruz.
Oops.
Çünkü dizi olarak söylenen bir belgesel Planet Earth 2.
Hmm.
Yani bu insanlar bunu bence doğruyu söylemiyor. Bir numara Planet liste Earth yanmıştır. 2 olamaz. Hayır işte böyle herhalde skorlamış insanlar beğeni belki de beğeni sebebiyle ama bu en yüksek gişe veya da en fazla izleyici topladığı anlamına gelmiyor. Kimseyi ben hayatımda duymadım ki ay Planet Earth 2'nin son bölümünü izledin mi diye.
Çok reklam yapıldı ama bunun.
Evet.
Her yerde çok çıktı, konuşuldu.
2 numarada Kardeşler Takımı var ki ben bunu seyretmiştim. Güzel bir dizi. Hı. Ama işte ben insanlar izlemedim. Puan olarak çok yüksek vermiş olabilir ama Game of Thrones'u geçer mi? İşte onun yönden biraz şüpheliyim. Game of Thrones 4 numarada yer alıyor.
Ya Big Bang Theory ile Young Sheldon varken bunlar nedir?
Mesela Breaking Bad, The Wire falan gibi pek çok dizi var. Bağlantısını paylaşırım. Herkes bir üstünden
ilerler. Ben sevmedim bu listeyi. Çok gerçekleri yansıtmıyor. Bir de bu nerede yapılmış? Sadece Amerika'da mı oylanmış?
Bakayım nerenin listesi?
Yani bu listeyi herhalde kabul etmem mümkün değil.
Evet bir nereden kaynağı belirtmemişler.
Bak NTV haber yapmış. View Original diyor. İstiyorsan oraya bir tıkla.
Aynısını View Original NTV.com.tr'ye gönderecek. Ben onu
bence onun İngilizce.
Hayır. Sen bilmiyorsun. Ben uygulamayı ben biliyorum. Bilmediğiniz, kullanmadığınız uygulamaya ilişkin yorumlarda bulunmayınız.
Bir referans yok mu? Bu bilgi nereden alınmış?
Hayır. Aha bakayım. IMDb'nin İlk 100 listesine. Yani insanların verdiği skorla belirleniyor. IMDb öyleyse.
Oradaki skorlar pek tutmuyor. Hatırlarsın.
Ama bazısı da çok iyi tutuyor. Bu işte insanların o bir programa, filme ne kadar iyi olduğu ile ilgili skor veriyorlar. Onunla ilgili bir şey. Dediğim gibi insanlar herhalde belgesellere çok daha iyi skorlar mı veriyorlar bilemedim. Böyle. IMDb'nin ilk 100 listesiymiş. Onun dışında da...
Aldım elime sazı bırakmam
dur
diyorsun.
Dur bakayım yani. Hemen sana... Yok kolay bırakmam biliyorsun da. Zaten haberler benim bitmek üzere. The Post diye yakında bir film girecekmiş. Yönetmeni Spielberg, oyuncular Meryl Streep falan var. Amerika'da işte Nixon zamanında Nixon'ın yalanlarını ortaya çıkaran bir gazetecilerin şeyi.
Harika.
Aslında günümüze gönderme yapıyormuş. Yani Trump da sürekli yalan söylüyor ya ona ilişkin bir filmmiş. Çıktığında meraklı tavsiye edilir. Evet.
Evet. Ben de hemen son haberimle bitireyim. Amerika'da intihar edenler içinde sosyal medya kullananların sayısı artmış. Hı. Ben hatırlıyor musun geçen seninle bir konuşuyorduk sohbet esnasında. Dedim ki Mehmetciğim dedim bir araştırma yapılmış. Sosyal medya kullananların kullanmayanlara göre daha mutsuz olduğu ortaya konmuş. Yani sosyal medya insanı mutlu kılmıyor diye bir haberdi, bir araştırmaydı. Bu da bunu doğruluyor. Bilgiçağı.com sitesinde gördüm ben haberi. Twitter Sosyal İnovasyon Müdürü bu açıklamayı yapmış. Sosyal medyanın depresyona neden olduğunu keşfettik. Amerika'da gençlerde intihar oranı, artış yani oranı iki katına çıkmış. Ve intihar eden kızlar arasında sosyal medyayı kullanma oranı %150'den %85'e çıkmış. Karşında böyle bir Z nesli var, kuşağı var.
Ama bunun şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha çok insan da aslında sosyal medya kullandığından intihar edenlerin içinde sosyal medya kullanmış olanlar bir önceki seneye göre daha fazla olması gene normal olabilir. Anlatabiliyor muyum?
Ama artış da var. İntihar oranlarında da artış var. O intihar edenler arasında gene bakıyorsun.
Tamam sosyal işte. Medya mesela kullanma... şöyle söyleyeyim. 1920...
Ama işte gençler zaten
şöyle
bu
söyleyeyim.
Kuşak.
1920'de araba kazasında ölenlerin oranıyla 2014'te ölenlerin oranına baktığında ya da ölümlerin yüzde kaçı araba kazasından diye baktığında o devirde araba olmadığı için daha az. O zaman işte arabalar daha çok ölüme yol açıyor. Böyle bir şey söylemek hatalı olur. Anlatabiliyor muyum?
Bence aynı gene karşılaştırma olmadı.
Sen benim söylemek istediğimi anladın mı?
Tabii ki ama sonuçta eskiden internet yoktu. Şimdi internet var. Yani sosyal medya var.
İnternet var. O zaman internet ölümlere yol açıyor.
Ya Mehmetciğim bak kolunu vurdum. Mesela Norveç'te intihar oranı yüksek, tamam mı? Eden kişilerden araştırma yapıyorsun. Diyorsun ki sosyal medya kullananların oranı, onlar daha fazla intihar ediyor diye bir sonuca varıyorsun. Her neyse ya bunu...
Sen de benim ne demek istediğimi anladın ama şey yapmaya geliyorsun.
Evet, yani, o da olabilir.
Şimdi benim annemde bile sosyal medya, Facebook daha önce kullanmıyordu, artık kullanıyor. Şimdi baktığında bir önceki sene toplumun sadece yeni başladı diyelim. Facebook geçen sene çıktı diyelim.
Tamam.
O zaman geçen sene iki kişi kullanırken 100 kişiden 10 kişi intihar ettiğinde, tamam mı? Baktığında hiçbirinde sosyal medya yok. Artık şimdi bak.
Ama intihar oranları da artıyor aynı zamanda. İki katına çıkıyor. Yani 1920'de intihar edenler 5 kişi ise,
tamam,
2014'te...
Tamam, hiç sosyal medya yoktu 1920'de. Şimdi herkeste var.
Tamam, peki.
Anlatabiliyor muyum?
Anladık. Evet. Tamam, neyse. Yani burada... Mesela şöyle bazı veriler de var. Telefon icat ediliyor. İşte bunun 100 milyon müşteriye ulaşması 75 yıl alırken burada iPhone'un 3,5 yıl, WhatsApp'ın da 2 yıldan daha az sürmüş.
Her şey
çok hızlı. Evet, çok kısalıyor. Değişim dönüşüm içerisinde gibi gibi. İşte Z kuşağını demişler. Sosyal medya kullananların, intihar edenler içinde sosyal medya kullananların da sayısı artmış deniyor. Sonuçta bu Z nesli tamamen sosyal medya ile yetişiyor. Hemen hesap açıyorlar. Ben açmayacağım oğluma hesap. O izin vermeyeceğim. Bill Gates'in yaptığı gibi. Bak mesela Berkay'ın hiç öyle bir ilgisi yok. Aman Facebook hesabım olsun. Telefon bile. Abi işte oyun oynuyor bizde. Öyle sosyal medyada çok gömülmüyor yani.
Bakalım. Daha yeni yeni başlıyor. Evet, yeni yeni başlıyor o şeyler. Evet. Seth Godin'den bir haber. Hande şimdi bu hafta bir minik bir kriz yaşadı.
Ne krizi?
Cep telefonu krizi.
Ne oldu?
Şimdi sen Turkcell'den annen için aldığın telefonu Turkcell'e arızalanınca geri götürdü. Vestel telefon. Turkcell mağazası biz artık Vestel'le çalışmıyoruz deyip telefonu almak istemedi.
Sonra mağaza müdürünü çağırın dediğimde çocuk gitti. Sonra geldi tıpış tıpış. Şey ne dedi? Biz telefonu alalım. Ama tabii ki bulduğu çözüm değildi.
Çünkü bir sistem yok ortada.
Bir sistem yok. Printerları yazıcıları 2 gündür bozukmuş. Telefonu verdiğime dair formu falan bana vermiyor. Yok. Ondan yok imzalı kağıt al. Sonra diyorum ki telefonu nereye göndereceksiniz? İşte artık İstanbul dışında bir yer bulacağız. Yani Allah'a emanet. Ben verdim telefonu. Ondan sonra daha taksidi falan da bitmedi. Unuttum gitti yani. Evet. Sonra neyse sen uyardın da gittim telefonu geri aldım. Verdiğim telefonu.
Çünkü bir sistem olmayan bir şeyi adam...
Evet. Hak iddia edemeyeceğim sonra.
Evet. ne yapacakları belli değil. Ne kadar sonra çözüm bulunacağı belli değil.
21 gün artı tatillerle birlikte 35 gün dedi bana. Hı,
işte yani.
Bir ay yani'den fazla.
Olacak şey değil. Bu biraz işte Turkcell'i artık devlet kurumuna çevirdiklerinin en güzel belirtisi. Hani Süreyya Cilev gittikten sonra gene partizan insanları aldılar. Okul müdürlüğü yapamayacak yetkinlikteki insanlar yönetim kurulu genel müdürlükte. Turkcell'i böyle abuk gubuk Türk Telekom'a benzettiler kısaca. Bu Seth Godin de Amerika'da da sanırım bu tarz sorunlar yaşanabiliyor. Verizon'la sanırım bir sorun yaşamış ve demiş ki bir çağrı merkezinin yapacağı ilk iş de-escalate. Yani bir şeyin de-escalate şiddetini düşür. Yani aslında sana çok sinirli birisi geliyor. İlk yapacağın şey o sinirini azaltmak. Birincisi diyor, ilk yapacağın şey anlık sözlerini yerine getirmek. Yani bir kişiyi saatlerce telefonda ha bağlayacağım deyip bekletip oyalamayacaksınız. Belirli bir süreyi vereceksiniz. Onun sonunda konuşmasını sağlayacaksınız. Bu eğer o zamanki sözlerinizi yerine getirmemek, gelecekteki sözlerinizin yerine getirmeyeceğinizin bir sinyalidir müşteri açısından diyor. İkincisi diyor, karşınızdaki kişinin problemi olmadığını ona ikna etmeye çalışmayın. O ona inanıyorsa bir problem vardır diyor. Hani bu aslında bir problem değil vesaire vesaire.
Ya zaten şeklinde. Onu yapan yok ki.
Çağrı merkezinde hani bir sen yaşadığın olayda olmayabilir, başkalarının yaşadığı bu bir sorun değil vesaire denmesi insan açısından yani o ona inanıyorsa bir problem vardır diyor kısaca. Üçüncüsü diyor karşınızdakine
yasal
şeyler,
deliller, kanıtlarla
gelmeyin. Yani sizin sözleşmenizde aslında böyle yazmıyordu. Yani biz aslında kıçımızı koruduk tarzında
beep
tarzında yaklaşımlar müşterinin hiddetini almaktan bir şey yaramaz.
Ben bu haberi sevmedim diyor. Mehmet ya. Ya hiç ilgilenmedim yani.
Bana sonra diyor ki empati duyun diyor.
Çünkü karşındaki kişi hayal kırıklığına uğramış. Onun hayal kırıklığını paylaş.
Evet. Bunları yaparak diyor en başında işin böyle o gazını al şeklinde bir öneriyle gelmiş. Seth Godin bu arada dünyaca ünlü bir pazarlama kurusu. Evet.
Evet.
Senin başka haberin var mı?
Var ama yani şu an içimden gelmedi. Biraz uyku bastı. Yorgunluk çok.
Tamam, o zaman ben son haberimi
hani geleyim. Sen demin de son haberin. Yok. Kaçtan, nasıl yok?
Senin varsa haberin gir.
Dön kayıtları. O zaman bir saniye ben de bırakmam meydanı boş ya. Dur bakayım. Bir saniye. Benim bir tane haberim var. Aslında 3 tane vardı da. Hadi sıkıcı haberleri geçeyim. Kötü haberleri. Şöyle yalnızca buna ben çok septik kuşkulu yaklaşıyorum bu habere. Balık yemek kilo vermeyi kolaylaştırıyor haberi. Yalnız bu haberi kim yapmış? Norveç'te Bergen Üniversitesi beslenme fizyolojisi. Bir de demişler ki yani sadece hani neydi morina kod balığı falan var. Bunlar yağsız balıklar. Siz demişler yağlı balık yani somon bile yeseniz haftada hatta 3-4 defa yiyin ve zayıflamanıza yardımcı olur diye. Galiba somon tüketimi mi azaldı nedir? Hani bunu böyle
haber basmışlar.
Evet.
Bu arada ben çok somonla ilgili haberler gördüm. Norveç'te çok fazla bu çiftliklerde ilaç kullanıyormuş.
İşte insanlar da bunu bence bildiler. Yani öğrendiler. Somon yemeği kestiler. O yüzden de Bergen Üniversitesi böyle örtük bir şekilde işte zayıflarsınız, şöyle sağlıklı, böyle iyi deyip biraz pompalıyor. Diye. Bak evet. Detayına girmiyorum.
Yani Norveç balıklarının artık zehirleyici özelliği var tarzında ben haberler okumuştum.
O zaman biz Norveç somonu da almayacağız.
Almayacağız. Evet.
Oğlumuza somon alıyorduk.
Evet. Ben haberimi bari okumayayım. Sonuçta
boş ver.
45 dakikayı bulmuşuz. Evet. Bu haftalık bu kadar yeter. Her zaman olduğu üzere.
Ay, gene mi?
Her zaman olduğu üzere bize havadan sudan @35000metre.com adresinden maille ulaşabilirsiniz. Facebook grubumuz var. Facebook grubuna yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. zaman zaman hareketleniyor, zaman zaman bir stabilleşiyor.
Yani hareketlenme dediğin de hani bir iki mesaj, böyle bir cıvıl cıvıl hareket olmadı, görmedik. Evet,
olmadı.
Biz artık bir buluşmamızı yapalım.
Şubat ayına planlayalım mı?
Olur.
Şubat'ın ilk haftası gibi.
Evet, benim öğrencilerim var katılmak isteyen.
Tamam, Şubat'ın ilk haftası gibi gelenler gelir her zamanki bir önceki buluşmada olduğu gibi. En kötü kimse gelmezse biz kalkarız, içer kalkarız.
Evet.
Evet, tam tarihi ve gene hafta sonu olur.
Gene öneriler de olursa alalım, hani tarih konusunda uyanlar, uymayanlar. İşte şu hafta kesinlikle olmaz, ben gelmek istiyorum ama hani şu hafta yaparsanız gelemem. Ama
o hiçbir zaman tutmaz anneciğim. Birisi ne, o hafta hani olur diğerine daha. Biz alalım bak, daha
açalım yani sohbeti, konuyu açalım.
İyi pek. Onun dışında dediğim gibi Facebook grubumuz var, e-mailimiz var, Twitter'ımız var. Her yerden bize ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün.